Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bir ikili oyun programında daha karşınızdayız. Doğa Üründül bugün stüdyoda ve bugün yine belli başlı konularımız var. Bunları değerlendireceğiz. Hoş geldin Doğa.
Hoş bulduk, merhabalar.
Tabii ki de Lakers'la başlamak istiyorum çünkü önemli bir gelişme oldu biliyorsunuz. Bir darbe daha vuruldu Lakers'a. LeBron James'in korona testi pozitif çıktı. Aslında süreç şöyle işledi daha doğrusu. Her maçtan önce rutin yapılan bir check-up testi oluyor bütün takım için. LeBron'un da ilk testi pozitif çıkıyor. Ondan önce maçtan önce bir test daha yapılıyor. Bu sefer negatif çıkıyor ama nihai sonuç için üçüncü bir test yapılıyor. Pozitif çıkınca da Covid protokolüne alınıyor. Bu da demek oluyor ki Lakers'da en az 10 gün olmayacak sahada. Bu da neye yol açacak? Hemen söyleyeyim. Ya zaten Clippers maçında oynamayacak. Zaten Kings maçında oynamadı. Clippers maçında oynamayacak ve büyük ihtimalle Celtics ve Memphis Grizzlies maçında kaçıracak gibi duruyor LeBron. Hatta belki Thunder maçını da kaçırır. Yani Clippers ve Celtics maçında özellikle eksikliği hissedilecek diye düşünüyorum. Zaten sezonun ilk başlarında da kaçırdığı bir 8-9 maç vardı. Dalgalı bir sezon LeBron için. Bana kalırsa Indiana maçı dışında çok kendini gösteremediği bir sezon oldu. Zaten sakatlıklar nedeniyle ve şimdi Covid nedeniyle ama genel olarak Lakers için de zor bir sezon.
Ya zor. Zaten bir türlü oturtamıyorlar. Yapıyı da oturtamıyorlar. Ya savunmayı zaten halledemiyorlar. Yani sayı atarak maç kazanmaya çalışıyorlar genel kanıda ama Lakers'ın zaten yani biz ilk yayında yanlış hatırlamıyorsam genel karakterini hep seninle konuşurken en öne çıkacak olgunun Lakers'la ilgili savunmasının olduğundan bahsetmiştik. Yani o savunmayı çözmeleri gerekiyor diye ama rakibe 113 sayı izin veriyorlar. Bu NBA'de 27. anlamına geliyor. Zaten 30 takım var hep toplam. Ve sayı olarak da işte 111 sayı atıyorlar. Zaten yediklerinden fazlasını atamıyorlar açıkçası ve bu problemi LeBron da ekledik bir de üstüne. Biraz daha Westbrook Ball dedikleri o daha takımı oynatmak yerine işte biraz daha oyuncu üzerinden giden bir oyun anlayışına devam edeceklerdir. Ya zor günler ya bakalım. Ama reaksiyon da tabii bu tür durumlarda reaksiyon da gösterebiliyor takımlar. Belki bir reaksiyon gelir.
Ya mesela 23 karşılaşmanın 5'inin de uzatma ekmesi normal bir istatistik mi?
Ya böyle yaş ortalaması bu kadar yüksek bir takımda hiç normal değil. Yani ekstra yük. Zaten sezon sürüyor. Yani o ekstra yük anlamına geliyor. Ve ya uzatmadaki performansları bazı maçlar ya dalgalıydı genel olarak. Yani.
Bir tanesini kaybetmişler sadece.
Evet.
O ama 3 uzatmaya
giden maçı kaybettiler. Ya bir şekilde oraya kadar götürdükleri zaman maçı kazanıyorlar ama yani gene de oyun anlayışları ve o yani savunmayı bir türlü toparlayamıyorlar. Zaten buradan bir savunma nüvesi çıkmaz. Yani bir şekilde çıkmaz. Anthony Davis'in 5 oynatmaları gerekiyor. Anthony Davis'in 5 oynadığı sürelerde aşırı temas alıyor. Oyuncu temas aldığı noktada oyundan soğuyor. Oyundan soğuması Lakers'ın başka üretimlerine aksıyor ve yani her şey birbirine aslında birlikte kötüye gidiyor. Yani Lakers'ı şarampole doğru yuvarlıyor.
Peki böyle daha kötüye gider mi durum yoksa böyle %50 bareminde bir şey mi kalır?
Ya zor yani soru. Ya şu an 12 galibiyet, 11 mağlubiyetleri var. 6. sıradalar.
Ama hep böyle gittiler şu ana kadar. 23 maçta.
Ya %50 galibiyet düşüneyim abi. %50 galibiyette kalabilirler ya. Çünkü ya burada şimdi Lakers 3. viteste oynuyor. O 4. vites çıktığı bir nokta olacak. O noktayı biraz daha işte sezonun All-Star'dan sonraki periyotta eğer sakatlıklar da olmazsa Anthony Davis, LeBron James arasında bir sakatlık problemi olmasa oradaki 4. vites zaten onları %50 galibiyete bence ulaştıracaktır ama bu sezonun bu kısmında kazanılan bazı kötü alışkanlıklar ki bu savunma yapmama kötü bir alışkanlık.
Çok.
Yapamama yani o eforun eksikliği kötü bir alışkanlık. Playoff'lara çok ciddi yansıyor.
Evet ben de yani Lakers ya en iyi ihtimalle ikinci tur falan görür playoff'ta diyorum.
Ya eşleşmeye bağlı.
Eşleşmeye bağlı tabii ki. Kaan Kural'ın meşhur sözü.
Ne demek?
Eşleşmeye bağlı. Evet. Bugün neyden bahsedeceğiz tabii ki de. Milwaukee Bucks hatırlarsın. Sezonu aslında kötü başlayan takımlardan biriydi ama çok bariz bir şekilde
sakatlık problemleri,
eksikler. Bir tek Jrue Holiday oynuyordu yani belli bir süre. Biz burada ne dedik? Net bir şekilde bir seri yakalayacaklar dedik. Evet. Ve yakaladılar da. Ama yani Giannis öyle bir döndü ki sakatlıktan. Yani beyler siz ne yaptınız ben yokken der gibi döndü. Ve dün de harika bir maçtı.
Evet.
Son dakikada yine harika bir turnikeyle maçı da kazandırdı Giannis Antetokounmpo. Charlotte'da da bu arada Lamelo'ya parantez açmak lazım. Dünkü karşılaşmada kariyer maçını falan oynamış olabilir yani. O kadar iyiydi.
İstatistik olarak kariyer maçı. Son
4. çeyrekte kaç sayı attı? 16 sayı.
16.
16 sayı attı.
Son sayıları da attı zaten.
Ve yani maçı uzatmaya da götürme şansını da o getirdi yani attığı üçlükle beraber. Ama Giannis Antetokounmpo engeli çıktı orada tabii ki. Milwaukee Bucks'ın bu serisini tabii ki sadece Giannis üzerinden de değerlendirmemek lazım ama neler söylersin?
Ya iki tane komik bir şey gördüm yayından öncesi Giannis'le ilgili. Onları önce aktarayım da sonra zaten Milwaukee'ye de giriş yapmış oluruz. Şimdi Giannis şey yapmış. Bobby Portis'in kartlar var ya bu oyuncu kartları meşhur. Amerikalılar özellikle onların işte bazıları şey değerine sahip oluyor zaman içinde. Oyuncu yıldızlaştıkça o kart da aslında değer kazanıyor falan. Bundan bir 20 yıl, 50 yıl sonra o kartın satış değeri oluyor falan. Bobby Portis'in kartı varmış, onu gösterdi yayın şey röportaj sırasında. İşte dedi, bu kartım dedi, benim dedi B planım. Hiçbir zaman parası kalmayacağım dedi bundan 15-20 yıl sonra. Bir de şey açıklaması çok hoşuma gitti. Yani eskiden işte Oreo, bu Etinegro'da Nero'ya döndü ya isim, öyle bir isim değişikliği oldu. Evet. Kısmetse Karadağ'ın da ismini değiştirecekler. O değişimin üzerine Oreo olan işte Oreo firmasının meşhur çikolatasına çok seviyormuş Antetokounmpo'nun küçük yaştayken ve alamıyorlarmış falan maddi olarak ve işte dedi ben buraya ilk kazandığım parayla sadece Oreo yiyordum dedi. Haftalarca Oreo yiyordum. Hastalandım dedi. Hastanelik oldum en sonunda dedi. Onu anlattı. Onunla ilgili de çok güzel böyle caps'ler falan çıktı işte. Smaca gidiyor. Elinde Oreo tutuyor. Süt var falan böyle. Güzel bir şey oldu. Antetokounmpo'ya da geçersek yani zaten onunla ilgili bir şey anlatayım. Şu Antetokounmpo, Middleton ve Cirolde birlikte oynadıkları maçlarda şu ana kadar 7-0'lar. Ve saha içi isabet %55 bu üç oyuncunun birlikte oynadığı maçlarda.
Grayson Allen'ı da ekleyebilir miyiz bu parçada?
Şimdi Grayson Allen'ı da ekleyebiliriz ama bu istatistikte o iki tane maçı kaçırdı. Şey iki tane maçta onlar birlikte oynadı. Yani ayrı şeydi, Cirolde birlikte oynadı. Grayson Allen'ın bu çıkışı, yani Grayson Allen biliyorsun bir psikopat bir oyuncu. Yani şu olarak oyuncu karakteri olarak değil, mental açıdan, zihinsel açıdan bazı problemleri olan bir oyuncu ve bu bilinen bir şey yani NBA'de bir belli başlı problemler yaşayan bir oyuncu. Aşırı kavgacı, aşırı agresif, sinirlerine hakim olamayan, sağ dışında da bazı problemleri olan bir oyuncu ama bunu net lider olan bir takımda yani oturttuğun zaman bir yere bu takıma enerji veren, enerji adamı haline gelen bir durum ve Grayson Allen'ın da şutlarıyla birlikte bunu sağlıyor. %43 de şut atıyor bu sezon.
Evet.
Artı ya ben birkaç istatistik daha vereyim sana. Yani mesela Chris Middleton 15.6 sayıyla oynuyor. Artı işte Jrue Holiday benzer bazı maçlar ciddi istatistikler. O da iyi sayılar. Yani %40'ın üzerinde üçlük attığı maçlar oldu. Bunların zaten hepsini eklediğin zaman Antetokounmpo zaten spacing oluşturmuş oluyorsun. Ya bu Milwaukee Bucks'ın en büyük problemi hep konuştuğumuz şeyine geçen yıldan bu yıla hatta şampiyonlar gittikleri zaman da niye daha kırılgan görüyoruz Milwaukee Bucks'ı? Spacing yani Antetokounmpo'yu alan açma problemi var veya yok. Bu bir soru işaretiydi. Antetokounmpo'yu alan açtıkları noktada zaten harika bir takım haline geliyor. Çünkü Antetokounmpo alan açıldığı noktada ki şu anda alan açılmış şekilde saha içi %60 isabetle oynuyor. Ve bu %60 isabetle 12 sayı 14 sayı üretmiyor. 30 sayı üretiyor.
Tabii canım.
Baktığında.
Dün de 40 attı galiba.
Dün de 40 attı. Baktığında. Artı hani 30 sayı üretiyor yanına ne ekliyor? Ya 5 asist ekliyor Antetokounmpo şu anda yanına. Artı 13 rebound ekliyor. Ve bu 13 reboundun 10 tanesini defansif rebound alıyor. Bunlardan 6 tanesi direkt sayıya dönüyor. Çünkü geçiş hücumu kovalıyorlar. Anında karşı potaya koşuyorlar.
Vallahi net MVP böyle giderse.
Ya ben biraz
Curry'yi geçer ben söyleyeyim. Bu şekilde bu tempoda giderse Curry'yi geçer.
Ya %60'la tabii 30 sayı üretince geçiyorsun büyük ihtimal. Ama tabii Curry de onun da ekstra yani geçen hafta konuştuk.
Ya genişlik ama çıkardım. Arada bir böyle mental dağınıklıklar da oluyor. Senede özellikle biraz Milwaukee Bucks'da belli bir yere geldikten sonra bazen rölantiye falan oluyor kendine. Ama asıl problemi tabii ki yine bence playoff problemiydi. Geçen sene tamam geçen sene Milwaukee Bucks şampiyon oldu ama ben geçen seneyi bir kere sineye çekmek istediğim bir sezon NBA için.
Ya böyle bir yıldız var
ve,
değil mi o sezonda?
Ve yani şey biz
var.
Ne dedik? Hani Milwaukee Bucks sın yine problemler yaşayacağını tahmin ettik ve yanılmadık aslında bütün problemleri yaşadı. Yani evet. Kevin Durant'in ayağı 3 numara küçük olsaydı evet. Elenmişlerdi ve elendikleri Brooklyn Nets'te.
Ya ama o mantıkla mesela şey de düşünmüyor. Toronto Raptors'ın şampiyonluğu da Kavai'nin 4 kere potadan seken topu yani.
Tabii canım. Öyle bakmak lazım tabii ki ama yani dediğim gibi net bir şekilde böyle göğüslüye göğüslüye gidip de net şampiyon olmadı.
Ama bu var. Sene mesela hem Grayson Allen hem Pat Compton falan eklenmesi daha bir şampiyon
takımı üretiyor. Daha yani. Bu sene yani sene başında Brooklyn Nets'i favori gösteriyorlardı ama ben yine Milwaukee Bucks'ı bir tık daha önde görüyordum.
Bu arada Pat Compton demiş ki o da %48 üçlük atıyor.
Evet, onu da unutmamak lazım.
Yani Grayson Allen %43, Pat Compton %48. Chris Middleton zaten o civarlarda gene. Yani herkes zaten %40 civarında üçlük atıyor. Bir de
Cousins'a ne diyorsun? Onu
ya Cousins iyi bekleme çünkü pazarda zaten hani hem fizikli hem işte tecrübe hem bir şeyler katabilecek hem de işte Antetokounmpo'yu 5 numara oynatmaktan kaçtığın anları yaratabilecek oyunculardan bir tanesi. Ben bu ya bu takas All-Star'a kadar Antetokounmpo'yu dinlendirme takası aslında. 5 numaradan onu kaçırma takası birazcık daha. Yani 5'te oynatmıyorum. Biz onu 4'te de değerlendirelim takası.
İlk yüzüğünü alır mı artık?
O şeyde alamadım ya. Golden ha alamadı.
Alamadı. Toronto'nun şampiyon olduğu senede denk geldi. Doğru. Sonra Lakers'da galiba şampiyonluğa giderken Lakers onu şey yaptı.
Ama evet. Şampiyonluğa giderken takaslandıysa kendi yüzüğü var ya. Cousins'ın yüzüğü yok mu? Var diye
biliyorum. Benim ben yok diye biliyorum. Eğer yanlışım varsa
yok ben de yanlış hatırlıyor
olabilirim. Hemen bakacağım ona da tamam, ama tamam. Dediğim gibi yani Cousins'ın bu takıma eklemesi bence de önemli. Yani eski Cousins'tan ayrıldı zaten 4-5 sene oldu da yani.
Çok bu sakatlıkları üzerine ama dediğim gibi yani o 5 numara Antetokounmpo'nun işte o darbe alma kısmını birazcık daha Antetokounmpo'yu sağlıklı tutmak için yani All-Star arasına kadar net olarak oynatacaklardır. Oyuncu da zaten gayet memnun ve mutlu şekilde şu anda.
Geçen sene Lakers ayıp olmasın diye vermiş gibi bir şey olmuş. Houston'a ya, karşı.
Evet.
Geçen sene hatırlarsın Houston'daydı DeMarcus Cousins. İşte 8 Şubat'taki maçta öncesinde işte Lakers hani yüzüğü şampiyonluk yüzüğünü vereceğiz DeMarcus Cousins'a demiş işte geçen sene. 2020 senesinde
tam
çünkü.
Tam oynadı ama ya.
Ama hayır. Lakers'ın şampiyon olduğu sene.
Evet.
Playoff'lara gitmeden DeMarcus Cousins da yolları ayırırlar.
Ama fark etmiyor. Ya bir maç bile oynasa gene de yüzü. Hatta şöyle bir hikaye vardı.
Şampiyonluk kutlamalarında falan yoktu yani. Lakers oyuncusu
tamam,
değildi.
Tamam ama şöyle bir hikaye vardı. Mesela Cleveland'da işte Varejao olması lazım ya. Varejao Golden State'e geçmişti o zamanlar. Cleveland'da da Golden State finale çıkmıştı. Ama yani Cleveland'da kazansa Varejao yüzük alıyordu, Golden State'de kazansa yüzük alıyordu. Yani o eğer bir dakika bile yer aldıysan yüzük alıyorsun. Neyse şeye geçersek de Milwaukee'nin oyun anlayışını yani o spacing oluşturdukları zaman zaten Antetokounmpo'da inanılmaz maksimize etmiş durumdalar. Ama gene de şeyi konuşmamız lazım Ali Deniz seninle. Ya bu 8 maçı kime karşı oynadılar? Ben kısa sayayım. Lakers, yaralı Lakers hani diyelim. Oklahoma, 2 Orlando, Detroit, Denver, Indiana, Charlotte.
Bu arada Denver, Indiana da yani bunlar da bayağı düşük bir sene geçiriyorlar.
Kesinlikle.
Indiana ya zaten geçen sene de düşüktü de ya Denver bu sene özellikle.
Ya Denver bir de habire darbe alıyor yani işte Michael Porter Jr. da kaybettiler. Onun üzerine bütün yok için iyice.
Ya
evet Denver hakikaten tatsız bir sezon geçiriyor ama dediğim gibi bu 8 maçı da aslında böyle değerlendirmek.
Dünkü Charlotte maçı en şey maçlarıydı belki de.
Evet, bu yani listeye düşününce baktığın zaman en çekişmeli geçen, zaten en özel maçlar. Bu arada şeyi tekrar söyleyeyim. Middleton, Jrue Holiday, Antetokounmpo oynadıkları noktada 3'ü 7 maçla birlikte oynadılar. 3'ü artı 15 sayıyla maçları bitirdi. Yani 3'ünün 15 sayı fark attılar rakiplerine. Bu üçlünün bir şampiyonluğa gerçekten böyle his olarak da ihtiyaçları varmış. Yani onu o eksik gelince ekstra bir kendilerine güven, bir özgüven patlamasıyla birlikte oynuyorlar ki zaten şutlardan da görüyorsun. Yani Antetokounmpo birazcık tabii üçlük denemelerini arttırmış durumda bu özgüven sayesinde. Yani dünkü maçta da öyle tam takım ritimden kopmuş, fark açtıkları bir periyot olmuş ikinci çeyrekte yanlış hatırlamıyorsam Charlotte'un. Antetokounmpo kaldırıp üçlüğü attı. Bir tanesi isabetli oldu gerçi yani takım bir geri dönüşüne hareketlerini hızlandırmış oldu ama yani onun dışında normalde playofflarda görmediğimiz
tabii
bir oyun anlayışıydı.
Tabii seri demişken, şimdi 8 maçlık seri diyoruz ama tabii batıya döndüğümüz zaman bir 17 maçlık seri var. Bir galibiyet, 3 mağlubiyetle başlayan Phoenix Suns sezona Golden State karşısında 17. galibiyetini aldı peş peşe. Ve Golden State maçı çok kritik bir virajdı bence hani ikisi için de. Sonuçta ya ben Golden State alır diyordum maçı ama Chris Paul inanılmaz bir performans. Gerçekten evet. Olağanüstü bir performans ve ya bu Mesela bakıyorum biz işte Türkiye'deyiz ve bu maçları yorumluyoruz. Amerikalılar herhalde daha iyi biliyor diyorum da mesela geçen gün bir tane yorumcunun şeyini gördüm. Chris Paul işte dünyanın en overrated basketbolcusu diyor. Overrated derken abi yani
yok ya.
Bence en underrated olabilir. Daha şimdi kontrat bazında tamam çok para alıyor ama
ya bence gerekli ilgiyi görüyor yani arada yani, bir şey rated.
Abi adam kaç yaşında yani şu an? 37 yaşında.
36.
36 yaşında ve şu anda Phoenix Suns'ı yani hiç sırıtmadan oynuyor yani. Kontratın hakkını veriyor adam şu anda. Normalde ya, o kontrata ne deriz biz?
Tabii
adam yatıyor kontratı deriz.
Ya bir de şey gördüm geçen Reddit'te. Bir...
Kevin Love kontratı deriz şuna. John Wall kontratı deriz. Ama adam 36 yaşında aldığı ve öncesinde alıp ve şu anda da gayet artık emekli maaşı gibi kullanabileceği kontratın sonuna kadar hakkını veriyor.
Onunla ilgili şey yapmışlar işte LeBron James'in fotoğrafını koymuş biri caps yapmış. Şey yazıyor üstünde de 36 yaşında 17. sezonunu geçiriyor ve işte NBA tarihinin en uzun serilerinden bir tanesini yakaladı. Ha, aşağıdaki fotoğraf mı? Aşağıdaki fotoğraf öylesine LeBron James. İşte esas Chris Paul hani bunları yapan diye. Böyle güzel bir şey de yapmışlar. Hepsi yapmışlar. Ya Phoenix Suns'ın şöyle bir hikayesi var. Şimdi sezon başında Chris Paul ilk sezon açılışlarında birazcık top kaybı yüksekti. Çünkü takımı oynatamıyordu. Takım o ritme tam olarak girememişti. Bir de nerede yani geçen yılın bir değişik sezonun izlerini hala taşıyordu bu takım. Baktığın noktada. Ama bu sezon, bu seriyle birlikte Chris Paul şöyle bir şey girdi yani bu 17 maçlık seride. 10 asist, 2.2 top kaybıyla oynuyor. 10 asiste karşılık. Yani NBA tarihindeki zaten en yüksek asiste en az top kaybı yapan oyuncu olan Chris Paul bunu iyice elit seviyeye çıkardı. 10 asiste karşılık sadece 2.2 top kaybı. Bir de sen Golden State Warriors maçından bahsettin. Golden State Warriors maçında Stephen Curry çok ciddi şut kaçırdı. Ama bu kaçırdığı şutlarda ben mesela seninle ödülleri hep konuşuyoruz ya arada bir yapıyoruz kendi özel sohbetlerimizde de yapıyoruz. Yani bu yayınlarda da yapıyoruz. Ya Mikal Bridges'ın defansif Player of the Year, yılın savunma oyuncusu ödülünde bence konuşmamız artık yavaştan lazım ya.
artık o gün yavaş yaklaşıyor.
Yani biz onu çok ekarte etmişiz. Yani Mikal Bridges'ın savunma oyuncular normal istatistiklerin %18 altında atmaya başladılar. Üçlüğün çevresinde. Üzerine bunu Curry'de de gördük. Çok iyi kilitliyor. Yani ki bu NBA'deki en zor savunması olan oyunculardan biri. Curry çünkü menzili çok geniş. Ama o menzile rağmen çok iyi savunmada kilitleyebiliyor. Yani bir dış savunmacı gitmesi ödül her zaman zordu. Daima pot altlığı alır ama bu Mikal Bridges net adaylardan bir tanesi ya bu ülke.
Ya ben daha genel bir yorum yapacağım Phoenix Suns'la alakalı. Bu winner mentaliteye yavaş yavaş yaklaşmalarıyla alakalı. Yaklaşık 5-6 seneyi, ya Booker'ın rookie sezonundan beri bir türlü kalkınamayan ve tamamen Devin Booker'ı parlatalım mentalitesinde olan bir Phoenix Suns vardı. Devin Booker gidiyordu, 70 sayı atıyordu ama Celtics'ten 20 fark yiyorlardı o maçta bile mesela.
Ya orada ama Devin Booker da 70 sayı atmak istiyordu aslında. Evet. Yani o da her topu potaya sallıyordu bakarsan. Yani bir takım oyunu yoktu orada.
Phoenix Suns öyle bir takımdı.
Evet.
Her şey o bubble'da başladı ya. Gerçekten yani orada Phoenix Suns da Phoenix Suns da buraya geldi şansa bak falan diye başladığından bubble'da sonuna kadar götürdüler.
Evet. Olmadı.
Ve yani kaybetmediler ama son maçta işte rakipleri de kazanınca gidemediler.
Evet.
Bir maçla evet. Gidemediler. Geçen sene de daha motive olmuş bir şekilde başladılar sezona ve sonuna kadar gittiler. Finalde Milwaukee Bucks'a yenilerek.
Ve ortada bir şampiyonluktu yani.
Aynen öyle.
Olabilirdi.
Ve bu sene hani diyorsun ki tamam o bir senelik bir... Mesela Bubble'da 8 maç kazandılar diyorsun ki bu bir senelik bir şey mi? Ve geçen sene de yani o Bubble performansını gösterip bazı şeyleri yarım kalan bir takım olabilirken daha da iyi bir takım oldular. Evet. Ve sonuna kadar gittiler finalde. Ve bu sene başlangıcında ben de dedim ki ya bu 2 senelik bir şey miydi? Ama bu sene daha da motive olan ve hatta lige kötü başlamasına rağmen daha da motive olan bir Phoenix Suns var. Yani ben Phoenix Suns'ı bu kadar motive, bu kadar kendini basketbola adamış ve winner mentalitesine yaklaştığı zamanı 2005 zamanı falan. Steve Nash'in zamanı.
Şey, Mike D'Antoni takımları. Aynen. Maris Sodo, Maris Sodo.
Aynen öyle. O zamandan görüyordum. Bence çok iyi bir yoldular.
Şan verim falan.
Ya iş tabii ki sahada bitiyor ama mental boyutta da o mentaliteye girmiş bir Phoenix Suns var. Ve hani...
Ama Chris Paul'ü eklediğin zaman o mentaliteye giriyorsun ya. Chris Paul buradan içeri girse biz bile daha bir farklı
abi şu adamın hiç yüzük alamaması mesela gerçekten çok üzücü. Evet. Onun eminim yok bu arada. Ona
yok tabii canım.
Ona eminim yok. bu sene bakalım. Yani Golden State...
Ya bu sene, ya ben bu seneyi daha zor görüyorum bu arada. Yani her ne kadar 17'lik seri yakalamış olsalar da şimdi şöyle bir problem var bu takımla ilgili de. Çok fazla Chris Paul'a bağlı kaldığın noktada ki takımın şu anda bütün üreticisi ve yaratıcısı Chris Paul tamamen yani. Onun üzerinden oyun dönüyor. En ufak bir sakatlık probleminde ki şeyde zaten o sakatlık problemini yaşadı. Final, Milwaukee Bucks final serisinde. Bu sefer takım çok ciddi düşüş yaşıyor. O düşüşü nasıl karşılayacağın, nasıl bir tepki vereceğin senin aslında sezon hikayeni anlatıyor. Şimdi sezon içinde Chris Paul'un mesela olmadığı maçları biraz daha dikkatli gözle izleyelim seninle. Bu bizim hani ödevim, yayın ikili oyunun ödevi olsun bu. Hani buradan bakıp bir yorum, biraz daha yani projeksiyon, biraz daha geleceğe dair bir ışık tutabiliriz. Ama yani şu anda 10 asiste 2.2 top kaybı yapan bir oyun kurucun ve bir liderin varsa... DeAndre Ayton da zaten bunu oynamış oluyor. Çünkü DeAndre Ayton da mesela %66 ile 20 sayı yakın 18 sayı ortalamayla oynadı. Bu 17 maçlık seriyi.
Evet.
Yani ve evet. Üzerine geçen haftanın oyuncusu Devin Booker seçildi. Çünkü Devin Booker öyle bir hafta geçirdi ki yani onu da istatistiklerine söylüyorum. 30 haftada 30, 32, 35 attı yani baktığın zaman.
Kesinlikle katılıyorum. Yani bir de Chris Paul'suz da bakmak lazım ama ya... dediğim gibi şu anda...
Ya sen hoşuna giden Batı'yı... bir basketbol oynadıkları evet. için ekstra tabii ki şey yapıyorsun. Bir de ya sezon öncesi formlar, ya şu anki olan formlar birazcık... geçen yılın elit takımlarının bu forma girmesi bu dönemde de bize aslında bir mesaj veriyor. Yani iyi bir sistemleri vardı. O sistemler sayesinde zaten finale kadar gelmişlerdi. Milwaukee Bucks ve Phoenix Suns. Ama bu yıl şampiyonluk... bu tarz işte bazı problemleri olan bir takıma gitmeyebilir. Ya yani mesela Golden State Warriors daha net bir aday baktığın zaman bana kalırsa. Çünkü bir eksik yanları yok. Yani komple bir takım. Artık Klay Thompson eklemesi geliyor şimdi.
Evet. Ve şunu da unutmayalım. Batı, bu sene Batı Doğu gibi bir şey oldu. Yani
bu nasıl... Michael Jordan NBA'den ayrıldığından sonra evet. Doğu'daki rekabet ilk defa bu seviyelere
geliyor. Abi yani şöyle söyleyeceğim. Şimdi geçen senelerde win rate'i mesela adamın %50'nin üzerinde oluyor. Hani bubble'dan dolayı falan, pardon bubble'dan diyorum. Bu play'inden dolayı belki 10. falan oluyor ama yani win rate'in %50 oluyor. Evet. Zar zor şeye giriyorsun yani, play'ine giriyorsun. Şu an doğuda mesela Philadelphia %50 win rate'le play'inin altında 11. sırada. Evet. Ama bakıyorum şimdi batıya, ya Sacramento Kings'in bile şu anda play'in şansı bayağı yüksek yani.
9-14'lerinde.
9-14'ler evet. Yani. San Antonio, Oklahoma, Pelicans ve Houston Rockets haricinde herkes playoff yapabilir. Minnesota Timberwolves, burada eleştiriyoruz. Benim sevdiğim bir takım bu sene. Ya adamlar %50 win rate ama şu anda ya dördüncü olabilirler ya.
Evet.
Dördüncü olabilirler. Hani Phoenix Suns ve Golden State'de biraz da Utah dışında Batı'da şu anda şey de yok yani. Rekabet, eski rekabette yok. Ve burada iki tane kilit takım var. Bizi normalde bu sene ümitlerle çıktım. Aslında bir tanesi. Diğerinden o kadar ümitli değildim. Ama Dallas Mavericks'ten mesela çok ümitliydim. Şu anda yine bir dalgalı performans. Clippers'tan hiç değildim açıkçası. Yani Kawhi da yok. Ama Paul George efsane bir performans gösteriyor.
Paul George All-Star performansına yakın bir performans gösteriyor.
Ama mesela Kawhi gelince gösterir mi Paul George aynı performansı? Emin değilim mesela.
Kawhi gelecek mi?
O da.
Onu da bilmiyorsun.
Onu da bilmiyoruz. Ya geçen sene en son dördüncü maça yetişiyordu bu adam.
Ya evet.
En son dördüncü maça yetişiyordu. Neler söylersin bu dalgalı performanslarla?
Yani ya Clippers'ta şöyle. Ya Paul George şu an bir albüm çıkarsa yalnızım dostlar yalnızım yani. Direkt çünkü yalnızlığın NBA'deki yalnızlığın vücut bulmuş hali ya. Ben acıyorum abi adama. Maça çıkıyor, her şeyini veriyor. Ya görüyorsun böyle hani sahada taraftar şey görmek ister ya klasik. Tel içinde kalmış futbolcu görmek, basketbol. Her şeyini veriyor sahaya. Yanına birini arıyor. O yanına aradığı kişi bir türlü gelmiyor. Yani Ray Jackson bazı periyotlarda geliyor ama Ray Jackson'ın verdiği zarar yaptığı iyilikleri örtüyor. Yani o kadar garip performansları var ki. Ya şuraya hatta not almıştım. Ya bir kaybettikleri Golden State maçı var. Ray Jackson sahadan... Ya ben de aynı sayı atmış. Yani ben de sıfırla oynuyorum. O da
kaç
sıfırla oynuyor.
Kaç şut denemiş?
5. Ya 5 şutta 0 sayı. Ha denememesi de çok kötü bu arada. Yani olmasın ama dene.
Bir Duncan Robinson performans sergilemiş.
Aha bu dün akşamki Duncan Robinson 7'de 0'dı değil mi o?
Evet evet.
7'de 0 rivan 0 sayı her şey 0 asist şeklinde. 7'de 0. E bakıyorsun
buna yeni kontrat performansı deniyor.
New Orleans Pelicans abi. Şimdi Clippers'ın böyle dişine göre hani geçebilecekleri rakipler. New Orleans Pelicans'ın ciddi problemleri var. Onu da başka bir yerinde konuşuruz. 25 dakikada 4 sayı 11'de 2 ile yani %18 ile atıyor. Ya şimdi yanına bir türlü ki birini bulamıyor Paul George. Ya Paul George'da bir üretim var. Ciddi üretim var. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Zaten 26 sayı ortalama 7 rebound 5 asistle oynuyor. Yani zaten mükemmele yakın istatistikler baktığın noktada ama yanına kimseyi bulamıyor. Artı ya bu takım savunmayı aslında halletti baktığın noktada. Yani bir şekilde o savunmayı yapıyorlar ki zaten rakiplerine 103-104 sayı izin veriyorlar. NBA'de en iyi işte dördüncü bunu yapan takım. Yani en iyi savunma takımlarından bir tanesi savunma istatistiklerine. Ama bu takım da Lakers hani tam tersini dedik ya. Lakers sayı atıyor ama aşırı yiyor. Bunlar da sayı atamıyor. 106'da kalıyorlar maç başına. Artık bu modern NBA çağında zaten 106'da kaldıkları maçlar ciddi farka gittikleri maçlar. Gerçek o Clinic'te Glass'tan bakabilirler istatistikleri. Gerçek istatistikleri yani o dakikaların çıkmış istatistiklerine baktığın zaman yani garbage time'in çıkmış istatistiklerine baktığın zaman 98 sayı üretiyor Clippers. Yani biraz uğraşsa yani Euroleague takımlarını 12 dakikaya çıkarsan 90 sayı üretiyor Euroleague takımları da.
Evet.
O kadar düşük seviyede bir üretim var. Artı verimli değil bu üretimleri. Yani üretimdeki verimsizlik onların savunmadaki kimliklerinin ne kadar işte o maçta ne kadar savunma konsantrasyonuna çıktılar, ne kadar rakibi durdurduklarıyla birlikte galibiyete götürüyor. Ama bu sezonun bu aşamasında iyi bir formül değil.
Luke Kennard'ı beğeniyor musun?
Ya ben açıkçası Luke Kennard'ı iyi bir hamle oyuncusu olarak beğeniyorum.
Daha ama, fazlası olmaz.
Ya ama daha fazlası olmaz. Ama bu takıma baktığın zaman zaten ya şimdi Ray Jackson var, Paul George var, Zubac yani uzundan oynatıyor onu. Man var, Terrence Mann buraya iyi bir ekleme. Ama Eric Bledsoe mesela, Eric Bledsoe %28 ile üçlük atıyor ve ya ben bazı maçlarını izlediğim zaman Eric Bledsoe acaba maçı sabote mi ediyor diye düşünüyorum. Çünkü kaldırıp kaldırıp attığı üçlük var, o kadar gereksiz ki.
Adam Milwaukee Bucks'ta da bence demek ki şeymiş yani.
Ya o düştü. Yani artık tamam basketbol geçti ondan yani bakarsan. Baktığın noktada.
Ya buradan döner mi Clippers? Bence.
Ya ben gene de ümitliyim. Bak abi sonuçta Paul George buraya kadar bir şekilde getiriyor. 26 sayı buluyor. Bunu ciddi bir verimlilikle yapıyor. Ya Paul George %44 ile oynuyor şu anda saha içi isabetinde. Paul George bunu biraz daha arttırır. Yanına birini daha... Ya Ray Jackson birazcık kıpırdansa... Ya birazcık kıpırdansa... Ciddi fark yaratabilir. Ama Ray Jackson'ın kıpırdansadan kastım ya. 3.8 asiste 2 top kaybı yapıyor Ray Jackson bu arada.
İlk 4'e girer mi Clippers?
Abi Batı'da her şey olabilir ya. Ben Batı ile ilgili tahmin yapmaktan kaçıyorum ya bu sezon. Anladım. Her şey olabilir çünkü yani ilk 3 hani belli baktığın zaman işte.
Net belli.
Hani ondan her şey olabilir.
Utah çok acayip şeyler yapmasa ki ama Utah yapmıyor. Utah hep böyle.
Utah'ın da tabii bu arada savunması düştü. Yani Utah'ın da mesela eski savunması yok. Çünkü bu yıl biliyorsun bu hakemlerde bir kural değişikliğine gitti NBA. Temasa daha çok izin veriyorlar artık. Ama Utah temastan yani temas yerine derin savunma yapıyordu. Yani pota çevresini korudukları bir savunma yapıyordu. Baskı yerine, topa baskı yerine. Şimdi topa baskı yapabilen takımlar öne çıktı. Utah'ın bu sefer savunmada belli başlı problemleri oldu ki haftaya Utah'ta konuşuruz.
Evet Rudy Gobert yine bu senede...
Ya alır o. Her türlü alır ödül de. Rudy Gobert evet. Özel ödülü.
Ya yani Clippers'ta problemler var ama ben mesela yine Dallas'tan daha ümitliyim. Ve sana sormak istiyorum mesela Dallas Mavericks'e geçtiğimiz zaman. Şu anda mesela ne görüyorsun Dallas'ta? Ne eksik görüyorsun?
Ya Dallas'ta coaching eksikliği görüyorum. Jason Kidd'in çizdiği setler yani ya oyun game plan dediğimiz bu oyun planı hepsi problemli. Ya hepsinde ciddi sıkıntılar var baktığın noktada. Başka şeyi çok ciddi problem görüyorum Dallas. Dallas rebound alamıyor. Dallas rakibine acayip rebound sayısı veriyor ve en çok rakibine ikinci şans sayısı veren takım olması lazım. Ya bir ya iki bu baktığın zaman. Ya rebound problemleri var takımın. Rebound alamadığın zaman geçiş hücumuna geçemiyorsun. Tempoyu belirleyemiyorsun. Tempoyu belirlemediğin zaman bir açık alanda bir Luka Doncic yaratıcılığından uzak kalıyorsun. Otomatik olarak düşüyor verimliliğin. Ama hani olumlu bir şey söylemek gerekirse bu Doncic'in oynamadığı Kasım ayında bir 3-4 maç var ya. Orada mesela Kristaps Porzingis'in performansı gerçekten iyiydi. Yani iki maçta da 20 sayının üzerine çıktı ve bunu %55, %61 yanlış hatırlamıyorsam bir saha içi isabetiyle yaptı. Yani takımın birazcık daha Porzingis'in de ele alması gerektiği durum var ki zaten Jason Kidd de gördüğüm kadarıyla ve okuduğum yorumlar kadarıyla bir şekilde Porzingis Doncic ikilisini yaratmaya çalışıyor. Bir türlü yaratılamayan ikili ki zaten sağ dışında da çok iyi anlaşamayan, yani mentalite şeyleri farklı, zihinsel yapılar farklı olan iki oyuncu bunun baktığı noktada. Ama sağ dışında çok iyi anlaşamayan, sağ içinde çok iyi anlaşan binlerce basketbolcu var NBA tarihinde. Ve burada Porzingis'in bu kıpırdanması Dallas adına bir umut verici faktör. Ve bu kıpırdanmanın üzerine işte Doncic'in de performansının artmasıyla ki o da triple double yaptı ki kaybettikleri maçta yaptı yani. Ama bir geri dönüşe Dallas'ın da girecek olması onları batıda gene ilk dörde sokabilir. Yani onların çünkü nüvesinde var ama coaching dediğimiz yani bu koç planlarıyla ilgili ciddi problemler var. Ya Jason Kidd'in çizdiği setlerden çıktı yani şeyde bir istatistiğe denk gelmiştim de geçen hafta denk geldim. Yani bu hafta o istatistiğin güncellenmesi lazım tabii ki. Mola sonrası en az sayı bulan takım ya Dallas ligde. Yani set çizimleri...
Rakibin aldığı mod.
Hayır Dallas'ın yani ya fark etmiyor. Yani Dallas sayısı top mola çıkışında en az sayı bulan takım baktığın zaman.
Yani
yani ciddi bir koç
oyuna müdahale konusunda evet, da
çok ciddi problem. Çok ciddi problem var. Artık kullandığı beşlerde de mesela Dorian Finney-Smith'i yanlış beşlere şey yapıyor. Açık alan bulmaya çalışıyor. Dorian Finney-Smith'i daha sette yerleşmiş takıma yerleştiriyor Jason Kidd. Bu sefer açık alanda Finney-Smith'ten yararlanamıyorsun. Ki Doncic Finney-Smith bence birlikte hareket etmesi gereken. Max Kleber birlikte hareket etmesi gereken oyuncular bunlar. Hem spacing hem açık alan oyunu için. Hem de Doncic biraz daha savunmada dinlendirmiş. Finney-Smith üzerinden rakibin en skorer oyuncusunu tutabiliyorsun. Hani bu tarz yöntemler var ama bu tarz yöntemleri uygulamıyor. Yani o kafasına başka bir metot var. Başka bir metodoloji üzerinden ilerliyor ve bu da başka problemleri Dallas'ın ulaşması gereken potansiyelin daha altında kalmasına sebep oluyor. Yoksa ya mesela şu an istatistikleri açtım önümde. 106 sayı buluyor Dallas 21. NBA'de. Dallas 106 sayı bulan bir takım değil. İşin aslı. Yani evet. Çok daha potansiyeli yüksek bir takım. Asist 23 asist ortalamayla oynuyorlar. Dallas'ın top dolaşımının 25 civarında, 26 civarında olması gerekiyor.
Doncic'i geçen seneye göre daha düşük.
Ya o bir sakatlandı, bir gelemedi. Tam oturmadı yani ama yani baktığın noktada gene oyuncunun yani ya birey şey olarak bakarsan, istatistik olarak bakarsan işte 26 sayı, 8 rebound, 9 asist yapıyor gene yani nereden baksan ama bundaki verimlilikle ilgili problem vardı. Onu da yavaş yavaş aşacaktır ya. Ya üçlük verimliliği mesela çok düştü Doncic için. Ki son 3 maçı çıkarırsan ben sana birkaç tane maçtaki istatistiğini söyleyeyim. Denver maçı %29 ile attı. Chicago Bulls maçı %16 ile üçlük attı. Doncic için şimdi step back üçlükleri falan zaten onun oyununu betimleyen şeylerden bir tanesi. Skorer kimliğini betimleyen şeylerden biri. San Antonio Spurs karşısında 12'de 3 attı ya. %25 de oynadı Doncic. Ve San Antonio Spurs artık Doncic'i savunmada bir adım vererek savunmaya başlamıştı maç içinde.
Evet. Yani ciddi anlamda düşüş var. Ben de katılıyorum. Bir de şunu haberi de vermek istiyorum. Portland'da da bu arada Damian Lillard'ın 10 gün oynamayacağı söylendi.
O da COVID.
Abdominal sakatlık.
Ha o sakatlık yüzünden.
Abdominal
ben
sakatlık.
Onu kaçırmış
ama biz bahsediyorduk hatırlar mısın? Bir sakatlığı var
diye. Ya karın kaslarının sakatlığı olduğunu hep konuşuyorduk. Konuşuluyordu. Hatta Amerikan Mutfak Kaan Kural da bayağı bir anlatmıştı o sakatlığı. Sonra ben birkaç yazı da okudum onunla ilgili. Fakat oyuncu da sakat değilim iyiyim diye açıklama yaptı. Ama Damian Lillard birazcık böyle gladiatör karakterli bir oyuncu olduğu için.
Ama performansı inanılmaz etkiledi.
Tam toparlamıştı bak. İki hafta önce mi ne haftanın oyuncularından bir tanesi. Haftanın oyuncusu olmuştu hatta yanlış hatırlamıyorsam. Sonra gene o sakatlık herhalde şey yaptı, etkiledi onu. Şimdi 10 günde düzelir mi bilmiyorum. Ya bu tür sakatlıklar 10 günde değil, daha uzun süreli aslında geri dönüşler getiriyor.
Yani bu dönemde Portland ne yapabilir? Simons'a falan yatırım yapabilir.
Ya açıkçası Anthony Simons bizim ya sürekli beklenen bir oyuncuydu. Hep söyleniyordu işte geliyor Anthony Simons acayip bir yıldız oldu, bilme potansiyeli var falan diye ama ya Portland şu anda %50 biliyorsun. Batı'da zaten %50 galibiyet alan kendini bir şekilde atıyor.
Tabii.
Şeyin için, playoff'un için. Ya Portland'ın burada bir kere Lillard'ın olmaması belki onların mesela savunma kimliğini yükseltebilir. Ya şu anda savunmada ciddi problemleri var çünkü 25. mi 26. mi neler en çok sayı izni veren takımlarda 110-112 civarı bir sayı izni veriyorlardı. tam açamadım, ben hatırlamıyorum da. Ama o savunmayı yani Lillard, CJ McCollum gibi iki tane pozisyonuna göre kısa ama atletik oyuncuyla savunma yapmaya kalktığınız noktada zaten büyük problemler yaşıyorsun.
Kesinlikle.
Hani o savunmayı birazcık toparlayabilirler. Onun üzerine Lillard gelirse gene çıkışa geçebilirler ya.
Evet. Ama ya
ben sezon başına göre daha...
Bu sene tatsız ya Portland.
Ya onları şeyde görmek lazım. All-Star'dan sonra görmek lazım.
Son olarak şu anda ligin en yüksek 3. galibiyet serisini elde eden Houston Rockets'ı konuşalım. Niye Houston Rockets'ı özellikle değinmek istedik? Hem Alperen Şengün'den dolayı hem de mesela geçen bir video izlemiştim. Bu ratio ile giderken, bu 4 maçlık seriyi başlamadan önce bu oranla giderse Houston Rockets tarihin en kötü rekoruyla bitirir diye. Ama tabii ki öyle bir şey olmayacak gibi geliyor bana artık. Hatta yani şu an bakıyorum bir anda 12. falan olabilirler. Bir galibiyet uzaklıktalar şu anda San Antonio. İki galibiyet uzaklıktalar San Antonio'ya yani. Bu 4 maçlık seri tabii ki Houston'ı uzun uzun konuşmaya gerek yok. Ya, evet, ama Alperen üzerinden değerlendirebiliriz.
Ya şimdi ben Mirsat'ı izledim, Hidayet'i izledim, işte Hidayet Türkoğlu'nu izledim, Mehmet Okur'u izledim, İbrahim Kutluay'ın çok kısa NBA denemesini izledik. Hepsini izledim. Benim şu ana kadar NBA'ye gitmiş oyuncular arasında gördüğüm NBA'deki zihinsel açıdan en net, yani en böyle hazır giden oyuncu. Ve ya hepsi ya işte
çok Hidayet, temiz seçildi
çok
yani.
Temiz seçildi.
Her şey çok temiz oldu.
Ya Hidayet Türkoğlu'nun bir potansiyel, bir gelişim eğrisini üzerine yatırım yapıldı. İşte Mehmet Okur keza öyle. Mirsat keza öyle. Ama Alperen'deki o fundamental, yani içinde bulunduğu oyun yapısı onu hepsinden farklı bir heyecan noktasına koyuyor. Alper'in oyunu izlemek çok heyecanlı ki ya benim bu cümleleri söylediğim noktada aslında Ringer'a Kevin O'Connor'ın çok güzel bir yazısı vardı ki biz zaten siteye koyduk galiba o yazıyı. O da Alper'in şey diye anlatmış. Sahada farklı farklı şeyler yapabilen, hani aptalca demiş ama oradaki aptalca hani şey olarak değil, sakarlık olarak değil. Hani gördüğün zaman ne yapıyor bu adam dersin ama sayısını üretiyor, skorunu üretiyor çünkü kendine has bir oyuncu. Alperen diye tanımlamış ki kesinlikle öyle. Çok kendine has. Bu dün geceki işte Oklahoma City galibiyetinde de ya bir tane pas fake yaptı. Ya inanılmaz ya. Ya al onu gif olarak koy, hani sürekli telefonun onun açılsın. Yani izlemesi çok keyifli o açıdan baktığımızda. Ama Alperen'in de talihsizliği, işte Green, o çaylakları, topu pek paylaşmayı sevmeyen ve koçun da onların hata yapmasına müsaade eden bir yapı var. Çünkü şöyle NBA'de bir inanış var ya, yeni gelen guard işte hata yapsın. Eğer biz de hele tanking takımıysa zaten bir beklenti yoksa hani yeni gelen guard hata yapsın ki oyununu oturtsun. Hani NBA temposuna bir şekilde oyunu. Ama bu sefer Alperen gibi oyunculara bu etki ediyor. Onları geride bırakmış oluyor. Çünkü Alperen'in bir şekilde o topu inmesi gerekiyor ve Kevin O'Connor da aynı görüşte. Yani biz burada konuşuyoruz. Hani daha bilir kişi gördüğümüz. Kevin O'Connor da diyor ki ya bu adamın ilk 5 oynaması lazım Alperen. Artık Houston taraftarı da aynı fikirde. Ya bakalım, Alperen yavaş yavaş ilk 5'e yerleşecektir bence sezon içinde. Daha da ilerlediği noktada ve oynadığı oyun cidden heyecan verici. Dün de yanlış hatırlamıyorsam ya 4 ya 5 asist yaptı ve bunu hiçbir top kaybı olmadan yapmıştı ki Alper'in 2.5-3 top kaybı var. Bu bir uzun için problem. Ama bununla birlikte de %40 üçlük atıyor Alperen. Yani bir üçlük menzili var ki...
Çok büyük avantaj
ya. Ya onu zaten Draft Express'lerde falan hep yazıyorlardı. Üçlük içinde şey yapıyorlar ya, serbest atış yüzdesi eğer bir oyuncunun, özellikle uzun oyuncunun %70'in üzerindeyse onu üçlüğe çekebiliyorlar.
Evet.
Oyuncu karakterini oturtabiliyorlar. Alperen'de de benzer bir durum var. Yani üçlük karakterine oturacak şekilde o menzili genişletmiş durumda. Bunu eklediği noktada da zaten o basketbol fundamental'ı, yani 20 yaşın olgunluğunun çok daha üstünde bir basketbol IQ'suna sahip. Ya özel bir oyuncu izliyoruz. Bence özel de bir NBA kariyeri olacak ve ya Houston'da bu çıkışı Alperen'in de moral bulması açısından, hani yaptı ya ben de iyi oynuyorum morali için çok değerli.
Evet, ben de katılıyorum Alperen için. Ben de bayağı mutluyum. Bence asıl ikinci ve üçüncü senesinde göreceğiz o mükemmel çıkışı. Bu sene biraz daha hani heyecanlandırıcı bir performans olacak. Ben böyle görüyorum. Eklemek isteyeceğin başka bir konu var mı?
Yok, haftaya Utah konuşalım. Hani şimdiden söyleyelim onu. Bir de birini daha konuşmuştuk ya. Kim dedik?
Yani doğudan mı batıdan mı şu anda o kadar fazla kim
doğudan var? Doğudan sanki birini daha demiştik.
Cleveland Washington mı?
Yok, Washington mı?
Washington olabilir. Evet. Ya ama Washington kolay bir seriden çıktı yani aslında düşününce.
Ama
bir,
bu hafta şimdi bakalım ne gelecek.
Gerçi bir Dallas'ı deplasmanda yendi. Washington
Wizards. Abi şu an Dallas'ı yenmek çok büyük bir şey.
İyi zamanda yakaladın.
Evet ama şey de var. Washington'ın zaten o savunma temeli artı rebound konsantrasyonu. Artı o rebound'dan aldıkları zamanki oyun anlayışı ki kötü bir Bradley Beal var.
Kesinlikle.
Şu an Bradley Beal'ın performansıyla ilgili problem var. Ama Washington bir DNA değişimine gitti. O DNA değişimine çok etkili ya. Ya. Çok etkili.
Daniel Gafford ve
Manzeserum'da. Bizim direkt şey ya. Evet bu ya. İkili oyunun en sevdiği oyunculardan bir tanesi.
Aynen öyle. Ağzına sağlık, çok değerli bir program oldu. Yani önemli olan konuları bayağı değindiğimizi düşünüyorum. Özellikle yani Phoenix Suns serisinin altında yatan maddeleri ve Milwaukee Bucks'ın hepimizin de beklediği serisinde yatan maddeleri de konuştuk. Milwaukee Bucks bakalım bundan sonra seriye devam edebilecek mi şimdi? Dediğin şey çok önemli aslında. Ya Orlando'yla oynamışsın, Detroit'le oynamışsın yani. Detroit herhalde kendisiyle oynasa yenemez yani şu anda öyle bir durumda. Ama dediğim gibi yani ikisini de değerlendireceğiz. İzleyen herkese de teşekkür ediyorum. Her hafta olduğu gibi haftaya da aynı gün, aynı saat Medyascope TV ekranlarında olacağız. Haftaya aynı gün, aynı saat görüşünceye dek hoşçakalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.